Ayrım 7.
89. Karışık ya da karmaşık olmayan bir çağ yaşanmış mıdır hiç? Sanmıyorum diyesim geliyor ya, bilemiyorum. Ama en karışık, en karanlık, en umutsuz çağlarda bile birileri hep çıkmış, eksik, güdük, ekili, çarpık, yanlış deyişlerle de olsa iletilmeye değer gördüğü sözleri, işleri iletmeye çalışmıştır. Bu iletimin önemini bir çocuğa, bir yetişkine okumasını, yazmasını olsun öğretmeye çalışan kişinin bu çabasının önemini nedense gereğince kavrayamıyoruz. Okullar, kitaplar, yazı, söz, uygulayımın en yeni, bugünkü, şimdiki, başarısı karşısında önemini biraz daha yitiren şeyler diye görünecek neredeyse gözümüze. Yazı yazmak, kitap yazmak, bu üretimin bir parçası. Bunu unutuyoruz da kusursuz yapıtlarla, yontulu biçili yazılarla sanıyoruz ki, sözcüklere eşi görülmemiş bir düzen kurduracak, ölüme karşı insanın utkusunu tazeleyeceğiz. Oysa uçsuz bucaksız iki karanlığın arasına sıkışmış bir yaşamda, bu karanlıkların varlığını öğrenip üzerinde düşünesiye geçirdiğimiz süre içinde yanıltılarımız, yanılgılarımız bizi garip bir güven duygusuna götürüyor ya da öyle görünüyor. Eline geçen düğümlükleri çözmeye meraklı kişinin çoğu zaman bu düğümleri çözmenin sağladığı rahatlığın küçüklüğünü, aldatıcılığını görmediğini, görmeyi usundan geçirmediğini sanıyorum. Yazı yoluyla dünyanın karışıklığına, insanın karmaşıklığına düzen getirme sanısı, daha ötesini niye söylemeyeyim, sabukluğu, çoğumuza belki de hepimize bir utku gibi geliyor. Bizleri avutuyor, bir sonraki yazımızla bu utkuyu sürdüreceğimize, büyüteceğimize güveniyoruz. Ne zaman vazgeçeceğiz kendimizi, birbirimizi böyle aldatmaktan? Ben bunları yazmakla vazgeçmiş oluyor muyum? Sevinç söyler şimdi ne düşündüğümü. 90. Gece insanların içinde uyuklayan korkuları uyandırdı, onları uyanık tuttu. Onları, yani hem insanları hem korkularını, bunu açıkça söylemek gerek. İnsanın yalnız aydınlık, gün yaratığı olduğu da masal. Korkularını bastırıp, ister uykuya dalarak, ister göz kırpamayarak, sabahı beklemenin, sabaha gene dolaşacağını, kavuşacağını ummanın hazzını öteden beri duya duya yaşadığını kim çıkıp yatsıyabilir? Ancak gece ine dönüştür, ılık sularda yüzüş yalanlardan pek çoğunun gerisine, öncesine dönüştür. Kendisi de bir yalana dayansa bile. Selim denen kadın ne yapmak istedi bilemiyorum. Ama öldürülenlere onu da ekleyiverdiler. Ne zaman, nasıl öldürdüler bilmiyorum. Hiçbir şey duymadım. Bu deftere günlük satırları yazıyordum. Dolayısıyla kulaklarımı bütün bütün kapamıştım dışarıya. Çoğu insanın yapmakta bunca güçlük çektiği şey benim için o kadar kolay ki. Herhalde o sırada öldürdüler. Kadının bağırıp çağırması da gerekmez elbet. Apansız bastırıp öldürmüş olabilirler. Başkası da olsa bir şey duymayabilirdi belki bu durumda. Ateşli savut da kullanılmış olsa susturucu takılmış olabilir. Ama niye benim kapımın önünde, niye sanki içeride öldürülmüş de dışarıya sürüklenmiş gibi? Öldürdüler de ne kazandılar? Kim bilir kaç kişinin daha öldürülmesi gerekli görülebilir? Sevinç de bunu söyler mi ki? 91. Bir yapıt yaratmak, büyük bir iş başarmak, iyi, dolu, güzel bir yaşam yaşamasını bilmiş olmaktan, başarmış olmaktan daha önemli sayılabilir mi hiç? Oysa yazdıklarım kusursuz olmadı. Öyle olağanüstü bir iş başardım sayılmaz. Buna karşılık güzel, iyi bir yaşam da kuramadım kendimi. Hep yarım işler, yarım bir yaşam, vara vara vardığım sonuçlar bunlar. Bakıyorum da gecenin işçileri bayağı bayağı başarılı oldu. Önce bizleri, hepimizi saracak bir geceye boğma gibi bir işe yönelmeleri, herkese çılgınlık, çocukluk gibi göründü. Her düşünce, içine sokulduğu kalıbın, terimlerin boyutlarını taşır. Başkalarına aşırı, ölçüsüz gelen böyle bir isteği, bir dileği onlar kendi deyimlerini kullanarak dile getirirken, kendi çaplarına uygun bir hale soktular. İstedikleri herkesi bastırmaktı. Bunun en gündelik yollardan da gerçekleştirilebileceğini anlamaları, belki başlıca başarıları. 92. Her gün bir kişinin 2, 3, 5, 8 kişinin öldürüldüğü, taranan, bombalanan kalabalıklar içinde birçok insanın can verdiği, pek çok insanın yaralandığı, insan kanının asal değiş tokuş değerini yitirdiği günler geride kalmıştı. Şimdi kimse ölmüyordu. Ya da ölüyordu da kimsenin haberi olmuyordu. Kentin sokaklarında yürüyenlerin adımları belki biraz daha hızlıydı. Gezer dolaşır gibi değil, belli bir yere, belki uzakça bir yere, belli bir saatte varmak ister gibi yürüyorlardı. Dilimleri biraz daha katıydı belki, tepeden tırnağa kasılmış gibiydiler, sağa sola bakmıyorlardı. Yanlarına bakmaları gerektiğinde gövdelerini döndürüyor, bakacakları yere yüzleriyle birlikte göğüslerini, karınlarını çeviriyorlardı. Omurgaları eklemsizmiş gibi, kimse kimseye bakmıyordu artık. Karşıdan gelen biriyle göz göze gelmek unutulmuş bir şeydi sanki. Kimse gözünü karşıdakinden kaçırıyor da değildi gerçekte. Kimse kimseyi görmüyor gibiydi o kadar. Bakışlar bomboştu. Gözler karşılarına çıkan insan saydammışçasına bir öteye dikiliyordu. Gerçekten bir yere mi gidiyordu bu boş gözlü, boş bakışlı insanlar? Boş gözlü diyorum ya, biri birilerine baksalar göz yuvalarının içinde göz olmadığını mı görürlerdi? Böyle bir tanım gereğince kör denmesi gereken bu insanlar. Gözümün önüne gelmiyor da değil, biri birine bakan, biri birinin gözsüz olduğunu gören yaratıklar. Kentin ana hizmet dallarında herhangi bir aksamanın söz edilmediğine ya da bu yolda herhangi bir sızlanmış itilmediğine göre bir şeyler yapmak üzere bir yerlere gidenler de olsa gerekti, yürüyenler arasında. Bütün bunları gözlemekle yetindim, gözlemlemekle. Herhangi bir daireye işim düşmedi. Niye düşsün zaten? Hem benim gözlemlediğimi belki başkaları da gözlemlemiştir. Bana bakarken benim de bakışlarımı, gözlerimi boş sanmıştır birileri. O aralar sokaklarda çokça gezdiğime göre hiç değilse bir kişi geziyor, belli bir yere vaktinde yetişmek kaygısını taşımıyordu. Taşımıyor görünmesi de gerekmez mi bu durumda? Ama bana bakanların ne düşünmüş olabilecekleri üzerine kafa yormanın anlamı yok. O aralar insanlar boş gözlerle katı katı yürüye dursun, sokaklar, onarım, boru, döşeme, boru değiştirme gerekçeleriyle alabildiğine kazılıyor, yükseltilip alçaltılıyor, başka sokaklarla bağlantıları kesiliyordu. Kentin ortasından bir çıkmazlar yumağı savunmaya başlamıştı kent çeperlerine doğru. Kent inceliyor, yeni bir örüntü ediniyordu. 93. Gözümüzün, kafamızın, düşünce yapımızın bir takım yanılgılar taşıyabileceğini, bizi yanlış bir takım sonuçlara vardırabileceğini kuramsal olarak kabul ederiz de, nedense bu yanılgıları, yanlış sonuçları göremediğimiz gibi bize bunları gösterenlerin sözlerine kanmamayı da büyük akıllılık sayarız. Temel doğrular dediğimiz şeylerin bile burnumuzun dibinde duran, bize benzemeyen bir insan için gerek temel, gerek doğru olmayabileceğini anlamayız. Ancak değişik düşünce yapılarının yol açtığı yanılgılara bakıp varabiliyoruz bu kuramsal düşüncelere. Zengin, zenginliğini göstermez, kullanır. Acemi zengin gösteriş merakına kapılsa da tez ustalaşır zenginlikte. Biz zenginliği bilmeyenler, zenginlerin gösteriş meraklısı olduğunu düşünürüz. Güzeller güzelliklerini dimdik başlarıyla taşır. Güzelliklerine herkesin bakmasından tedirgin olmazken biz güzel olmayanlar güzelliğin böylesine utanmadan, sıkılmadan sergilenmesinden tedirgin olur, o güzelin şımarıklığından söz ederiz. Dilediğimiz kimsenin sivrilmemesi, kimsenin karışıklık yaratmamasıdır. Unuturuz ki bu karışıklık kaygısı da ancak bizim yeşermez gönüllerimize pusuya yatmıştır. Her güzellik, her zenginlik renkli bir taş olmaktan öteye geçmeksizin öbürleriyle bir araya gelerek bir örüntü oluşturmalı benim dünyamda. Hepimiz birden konuşmalıyız. Öyle ki dünyayı elimde tutabildiğimi, dünyayı elimden, parmaklarımın arasından kaçırmadığıma inanabileyim, kanabileyim. Kaçarsa her şey biter çünkü. Her satırım bir başka ağızdan, bir başka kalemden çıkmış gibi oldukça ben dünyanın tümü olacağım, her şey olacağım. Defterlerimi içinde tuttuğum zarftan çıkan bir takım kağıtlar var. Onları da buraya alıyorum. Sırayla, herhangi bir düzen tasarlamadan. Ne zaman yazılmıştı bunlar? Kim yazmıştı? Ben mi yazdım? 94. Çıkmazlar yumağı ile birlikte yayılan bir şey daha vardı. Kent sokaklarının onarıldığı, onarılacağı, bütün kentin köstebek yuvasına çevrileceği söylentisi. Gerçi yapıldığı görülen bir işin söylentisinin yayıldığını söylemek saçma gibi gelecektir insana. Hem sonra kentlilerin kaygılandırıcı söylentiler yaymaya, bunlara inanmaya ne ölçüde hazır, yatkın oldukları biline gelen bir şey. Bu söylentilerin bir gerçekliği anlatılır gibi değil de bilinmez, ucu nereye varacağı kestirilemez bir tehlikeyi kendi kendine mırıldanır gibi kişiden kişiye aktarıldığı da bilinir. Ancak şu ya da bu sokakta yapılmakta olduğu görülen şeyin bilinmez bir tasarım parçası olduğu, kentin her yerinde yapılmakta bulunduğu, görülmeden de, kim bilir belki de özellikle görülmeden demeli, söylenince söylentiden söz etmeye hakkımız olur herhalde. Sokaklar kazılıyordu, alt üstüne getiriliyor, borular değiştiriliyor, sökülüyor, takılıyordu. Ama bu görülenin yanı sıra ancak belediye işçileri ya da belediye işçisi olduğu sanılan, öyle olması gerektiği düşünülen bir takım işçilerin işlerini bitirmişçesine çekilip gittiklerinde farkına varılan bir şey daha vardı. Sokağın bir ucu yerinde duruyordu ama öteki ucu açıldığı, yani eskiden açıldığı, sokağın en az 2 metre ya altında ya da üstünde kalmış oluyordu. Yani sokağa ancak bir ucundan giriliyor, çıkılacağında dönülüp aynı yerden çıkılıyordu. Büyük caddeler havada kalmış gibiydi. Elbette bu caddelerden en az bir sokağa geçilebiliyordu. Hiç değilse öyle düşünmek istiyordu kentliler. Ama hangi sokağa geçilebileceğini anlamak için kimi zaman boydan boya yürümek gerekiyordu o caddede. Araba kullanmak artık kimsenin usuna bile gelemezdi. İnsanlar yavaş yavaş vazgeçeceklerdi elbet, gerekmedikçe evlerinden çıkmaktan. Kentin yeni düzenini iyi bilen biri ise istediği kişi istediği yerde eliyle koymuş gibi bulabilirdi. Çok çok biraz beklemesi gerekebilirdi belki. O akşam Rahneler Caddesi'ne çıkmak niyetiyle hızlı hızlı yürüyordum. Sokağın sonuna gelip caddeyi iki adam boyu aşağıda bulunca hızla geri döndüm. Bir sokak atladım, bir sonrakine girdim. Sokağın kararmakta oluşundan anlamalıydım. O da caddenin 3 metre altında bitiyordu. Hava kararmadan evime dönebilmeliydim oysa. Hava karardıktan sonra sokakta kalanların yitip gittiği yolu yeni bir söylenti dolaşıyordu kaç gündür. 95. Nedensel dizilerin, nedensellik zincirlerinin bir insanın yaşamında önemsiz, anısı bile silinivermiş bir olaydan, durumdan, davranıştan yola çıktığımızda bizleri nasıl önemli, dilimsel sonuçlara vardırabileceğini böyle bir yaşa ulaşmış herkes biliyor olsa gerek. En azından böyle bir şeyler seziyor olsa gerek. Gerçi daha çocukken bunun farkına varanlar da vardır. Biz şimdi sıradan insanın sözünü etmekteyiz. İncecik bir sızının, ardı gelmemiş, yılların gerisinde kalmış, unutulmuş bir rahatsızlığın, evimize daha memeden kesilmemiş bir yavruyken aldığımız kedinin, bir yaz gecesi görüp beğendiğimiz, sevgilimiz olmuş, sevgilisi olduğumuz bir kişinin gün gelip dolaylı ya da dolaysız ölümümüze yol açıp açmayacağını, bizi öldürüp öldürmeyeceğini bilmeyiz. Öğrendiğimizde de iş işten geçmiştir. Sonucu şu ya da bu doğrultuda değiştirmek çoğu kez olanaksız gibidir. İstesek, uğraşsak bile. Oysa bu zincirin bir, iki ya da birkaç yerinde kaçınılmaz gidişi koparmak, kırmak, durdurmak ya da başka yöne saptırmak fırsatları çıkar. Bir söz, bir soru, bir gecikme, hele gereğince kullanılır, değerlendirilirse her şeyi değiştirebilir. Oysa çoğu zaman çok yüce ya da karmaşık düşüncelerle bu fırsat kaçırılır, yazgıyı gene kendi elimizle ama bilmeyerek kurar, farkına varmayarak haklı çıkarırız. Öpüp durduğum bu bacaklar, bu gövde, bu eller, bu yüz, bu geceden hemen ya da çok sonra, bu yataktan az ya da çok uzakta, katilim, ölümün kılığına girmez mi, girebilir mi, girmeyecek mi? Sonradan bakışın sağladığı açıklıkla neleri nelere bağlayamamış, neyi söyleyememiş, yapmamış olduğumu anlayıvermek neye yarar? Körlüğün, alıklığın, yalnız başkalarında değil, bizde de bir o kadar yeşirebileceğini anlamaktan başka. Bunun altında bir şey daha var elbet. Ölümünün, giderek ölümlerimizin, sevdiklerimizin, yani kendisinden çekinmeyi hiç düşünmediğimiz bir yaratığın elinden olması yollu bir gizli istek. Bu da daha başka sonuçlara vardırabilir bizi. Önemli olan gene de bu değil. Temelde duyabileceğim güvensizlik, olgusal zincirleri yok edecek bir açıklama değil. 96. Ne için bir hiç olum tasarladım? Bir zamanların sağır çocuğu, bugün kendisine yardım edenleri teker teker yok ettikten sonra öylesine yok olmalı ki bu hiç olum benim utkum olsun. Kendisiyle konuşmaya, kendisini uyarmaya giden Sevim'i öldürmesi bir bakıma sağlam gerekçeli ilk cinayeti oldu. Sırada şimdi Sevinç'le ben varız ama sıra bana geldiğinde kendisini herhalde çok şaşırtacağım. Hepimize bir karşıtlık oyununa girişti. Hiçbirimiz farkına varamadık işin başında. Oyunun kuralı çevresindekilerin her birine karşı gelmek, onlara da kendisine karşı gelmeleri fırsatını vermek. Karşısındakiler kendisiyle çatışarak düşüncelerini sırasında kabul ettirmek, başkalıklarını, kişiliklerini ortaya koymak olanağını buluyorlardı. Öte yanda kendisiyle çatışılan, çatışılacak kişi olarak kendini kabul ettiriyor, karşısındakilerin tepkisiyle birlikte ilgisini de diri tutuyordu. Dediği dedik bir baş olmanın insanları ne çabuk usandırdığını iyi anlamıştı. Bir yandan da haz duyuyordu bu oyundan. Belki de en büyük kazancı bu sınırsız hazdı. Karşısındakilerin tepkisini bile kendi yaratıyor, bunu biliyordu. Ama bir şey daha vardı bu oyunda. Herkese aynı konumlarda kalarak değil, kişiye göre konum değiştirerek karşı çıkmak, bu karşıtlık oyununda durmadan değişen bir kişi olmak. Karşısındakiler, çevresindekiler, kendi aralarında ondan söz edecek ölçüde gözü pek davrandıkları zaman bile, aynı adam olduğu halde onu değişik kişiler olarak tanıyor, neyi, kimi tartışacaklarını şaşırıyorlardı. Olsa olsa yanlış düşüncelerinden, görüşlerinden, kanılarından ötürü biri birilerini küçümsemekle yetiniyorlardı. 97. Dipnot S. Burada S diye işaretlenmiş dipnot başlığının altında bir şey yoktu. Bunları yazan S'nin Sevinç. Öyle olsa gerek. Bir şeyler eklemesini öngörmüş gibi. Oysa epeydir bir deftere yazılmış bir takım şeyler okumakta olduğum halde, bunların kağıt parçalarına yazılmış, çiziktirilmiş, karalamadan öteye geçmeyen bir takım notların biraz gelişi güzel bir deftere çekilmiş hali karşısındaymışım gibi bir duygu içindeyim. Her şey rastgele ard arda getirilmiş gibi. Bir okuyan. Ek 93. bölümde bulunduğu söylenen kağıtlar var. Bunlar da defterlere sırayla yazılacakmış. Ama karışıklık, düzensizlik artık bölümler arasında değil, bölümceler, satırlar düzeyinde. Galiba ben de bu defterlerin havasına kapılıyorum. 98. Hava kararıyordu. Çukurlarda yürümek güçleşiyordu. Gene bir uca geldim. Rahneler Caddesi aşağılarda kalmıştı. Bir zamanlar insanların, araçların neredeyse kesintiye uğramaksızın bir su akışı içinde geçip gittiği bu caddede tek tük yürüyenler vardı. Birer kapıdan içeri girip gidiyorlardı. Arabalar da vardı. Kapı önlerinden, yan sokakların köreltilmiş ağızları önünden çok, oraya buraya rastgele bırakılıvermiş gibi duran arabalar, artık bir yere gidemeyecek arabalar. Rahmeler Caddesi'nin eski yapılarında, o çağın pek gözde mimarlık öğelerinden sayılıp her pencereye takılmış, değişik görünüşte, değişik biçimlerde, pancurlarla kepenkler, kendimi bildim bileli ancak birkaç evde, o da yazları, yazlığa çıkıldığında, kapalı olduğunu gördüğüm kepenklerle pancurlar, şimdi teker teker çekiliyor, kapatılıyordu. Yılların birikmiş tozu, yağsız kalmış menteşeler, incecik, neredeyse kulağa hoş gelecek bir cıyırtı dışında herhangi bir gürültü çıkarılmadan başarılı veren bu işi engellemediğine göre buraya gelmediğim 5 gün içinde epey temizlik, yağlama yapılmış demekti. Hava kararıyordu. Kaygıya kapılıyordum. Hangi sokağın caddeye çıkacağını anlamak için herkesin de sokağın öbür ucuna dönmek, oraya açılabilen bir başka sokağa dalıp gene buralara dek gelmek, olmazsa aynı işi bir daha denemek gerekiyordu. 4. denemede aydınlık denebilecek tek yer, sokağın iki yanındaki eski yapıların arasında kalan gökyüzü parçasıydı. Korkuyla, kaygıyla sokağın ortalarına dek yürüdüm gerisin geri. Rahneler Caddesi'ne çıkamayacaktım. Sağda açık kalmış bir kapı gördüm. 70 yıl öncesinin bezeklerini taşıyan ağır demir çatısının ardındaki buzlu camın, tozdan, ancak donuk bir saydamlık sürdürebildiği bir kapı. Girişte yanan 15 mumluk ampul söndü. Kendimi dar attım içeriye, bir kat merdiven çıktım. Camlı, ahşap, işli, demir işli bir kapı sessizce açıldı, girdim, kapandı. İyi ki geldiniz dedi bir kadın. Birazdan sokaktakiler gitmeye başlar. Şöyle buyurun, dinlenin. 99. Çelik, çınar, dağ, taş. Özlediğimiz sağlamlık örneklerini madenler, bitkiler dünyasında, doğanın dayanıp süre gelmiş biçimleriyle insanın biçimlediği doğada aradık, bulduk. İnsanın dünyada bulduklarıyla yapabildiklerinde. Ama insanın kendi hep zayıf, güçsüz, cılız bir yaratık gibi göründü gözümüze. Öyle olmasa ne diye şu gibi, bu gibi sağlam, dayanıklı, sert olması gerektiğini söyleyeyim. Ne diye buna inanalım, inandıralım? İnsan kendinden çok yaptıklarına, hazır buldukları yardımıyla yarattıklarına güvenmiş olsa gerek. Sevinç artık yanıma gelmiyor. Acaba bütün olan bitenler bir garip düş müydü? Diyorum kendi kendime. Arada bir. Çünkü çoğu zaman buraya kapatılmışlığımın gerçekliğini unutmam güç. Bütün bu olanlar bitenler, yazdıklarım, anlattıklarım düş filan değil. Kimi zaman bir kara basanmış gibi anlattım bunları. Kimi zaman da ayıklık ayrıntıcılığıyla çalıştım. Sevinç var mı, yok mu? Ne zamandır gelmiyor, ne zamandır bu yazdıklarım okumuyor. Şimdilik sanırım hiç kimse dünyanın her türlü sesinin dışında, ötesinde yaşadığımı sezmedi daha. Gündelik hizmetler için girip çıkanlarla konuşmuyorum zaten. Bir şey söyleyecek olurlarsa kaçırmayayım diye gözlerimi ağızlarından ayırmamam onları bir parça olsun ürkütmeye de yarıyor. Bir uzmandım ben. O her şeyi yapar görünen kişinin ardındaki yaptırıcı, kararları verdiren, düşünceleri düzene sokan, işlenecek düşünceleri, kullanılacak sözleri bulup çıkaran kişi. Pek az kimse bilir bunun ne demek olduğunu. Perdenin önünü tek dünya sanır çoğu insan. Oysa perdenin altında ipleri ellerinde tutanların dünyasını bilenler yalnız ipleri ellerinde tutanlardır. 100. Dinlenecek yer azdı. Biri yerinden kalktı, alçacık iskemlesini bana verdi, çöktüm. Yorulmuştum farkına varmadan. Bir bekar eviydi sanki burası ama kadınla erkekli bir kalabalıkla dolup taşıyordu sanki. Beni aldıkları odada 10 kişi vardık. Öbür odalara girip çıkanlar da hesaba katılırsa buraya sığınmış, sığınmış demeyip de ne demeli ki? 45-50 kişiydik galiba. Bekar evi dayalı döşeli olmamak, düzenli, temiz de olsa düzensizliğin, pasaklılığın sınırında gezmek ya da geziyormuş duygusunu uyandırmak demek benim kafamda. Yanılıp yanılmadığım şimdi tartışılmaya değmez. Oturulacak her türlü eşya duvarların dibine çekilmişti. Bir köşede üst üste yığılmış dürülü katlı döşekler vardı. Ortadaki açıklıkla bağdaş kurup oturanlar vardı. Girip çıkanlar kıyıdan yürüyordu. Açılır kapanır bahçe masaları türünden ufak bir masanın kıyısına yanaştırdılar beni daha sonra. Duvarın önünde duran bir sandığa oturttular. Benim yanımda yiyecek yoktu ama buradakilerin çoğu hazırlıklı gibiydi. Biraz peynir ekmek yetti bana o anda. Gömleğini çıkarıp duvara astı birkaç kişi. Pijama üstlerini giydiler. Sonra döşekler yan yana serildi. Banyoya girip çıkıldı. Diş fırçaları kurulanıp çantalara, el çantaları, evrak çantaları, kitap çantalarına sokuldu.